Uygarlık Tarihi 14. ayrım sayfa 151. İran Uygarlığı amaç 6. Elam, Med ve Pers uygarlıklarını öğreneceksiniz. Arkeoloji ve tarih araştırmalarının bugünkü verilerine göre Avrupa henüz paleolitik çağa yaşarken İran bakırı kullanmasını, hayvanları evcilleştirmesini, topraktan faydalanmasını biliyordu. Elam ve Med uygarlığı. İran'daki ilk devlet olarak bahsettiğimiz Platon'un güneybatısındaki Elamlılarda uygarlık Mezopotamya ile paralel olarak gelişmiştir. Özellikle Susa şehrinde yapılan kazılarda çeşitli dönemleri içinde barındıran beş ayrı uygarlık tabakasına rastlanmıştır. Susa II adı verilen ikinci tabaka uygarlığı Akatlar dönemine denk zamana kadar devam etmiştir. Üçüncü tabaka İsa'dan önce 2000 yılın başlarına, dördüncü tabaka ise Pers dönemine yani İsa'dan önce 6. yüzyıl ortalarına kadar süren zamana ait eserleri bulundurmaktadır. Elamlılar Akatlarla ilişkilerinin arttığı dönemde bile Sami ırkın özelliklerini çok fazla benimsememişlerdir. Samiler kadına herhangi bir hak tanımadıkları halde Elamlılar kadına erkek kadar ve hatta ondan üstün haklara sahip olarak görmüşlerdir. Elam adı verilen bölgede İsa'dan önce 2. bin yılın başında duruma hakim olan Silhaha hanedanı feodalite temeline dayalı bir devlet şekli kurmuştur. Buna göre hanedanın en büyük kişisi kral olarak tanınıyor. Diğer merkezlerin başında da yine bu hanedana bağlı prensler bulunuyordu. Baş kral Sukkalmah unvanıyla anılıyor. Diğer prenslere ise Sukkal unvanı veriliyordu. Elam'da kutsallık bireylere değil hanedana ait sayılıyordu. Sonraki prenslerden bazılarının tıpkı Sümer'deki gibi Ensi ya da Patesi unvanıyla anılmaya başlandığı görülmüştür. Yine Sümerler'de olduğu gibi krallar ve prensler hem din adamı hem de yönetici olarak kabul ediliyordu ve krallara Tanrı'nın vekili gözüyle bakılıyordu. Elam'da askeri ve mülki idare birbirinden ayrıydı ama kral her iki idarenin de başı durumundaydı. Kralın yanında Dörtler Kurulu adı verilen bir danışma meclisi vardı. Önemli devlet işleri görüşülürken kral da bu kuruma başkanlık ederdi. Elamlılarda hanedan kutsal sayıldığından tahta varis olabilmek için baba gibi annenin de hanedandan olması gerekiyordu. Bu nedenle tahta çıkacak prensler birbirleriyle evlenen iki kardeşin çocukları oluyordu. Daha önce de belirttiğimiz gibi Elamlılarda kadın erkek eşit pozisyondaydı ve sosyal yaşamları evle sınırlandırılmamıştı. Ortaklık yapar, anlaşmalar, sözleşmeler yapar, hakimlik eder, köle ve cariye satın alabilirlerdi. En eski Elam belgelerinde hükümdarın adıyla birlikte annelerinin, kızlarının ve kız kardeşlerinin adları da görülmektedir. Düşüncelerin ve duyguların bir takım işaretlerle belirtilmesi Elam'da oldukça erken bir dönemde başlamıştır. Elam ve Sümer yazılarının aynı kökenden çıktığı sanılmakla birlikte farklı şekillerde geliştiği bilinmektedir. Sonraları Elamlılar Sümer yazısını benimsediklerinden doğal olarak kendi yazıları çok fazla gelişememiştir. Proto-Elamit yazıtlarının incelenmesiyle ortaya çıkan verilere göre Elam dili bitişken bir dildi ve bu açıdan Hint-Avrupa dillerinden ayrılıyordu. Elamlıların konuşma diliyle yazı dilleri arasında da dikkate değer bazı farklılıklar bulunmaktaydı. Elam'da olduğu gibi İran'ın farklı yerlerinde yapılan kazılarda ortaya çıkan buluntulara göre bazı ağaçların, bitkilerin ve hayvanların kutsal sayıldığı ve bunlardan başka aya, güneşe ve yıldızlara da tanrı gözüyle bakıldığı kabul edilmektedir. Natürizm olarak adlandırılan bu aşama İran'daki dinsel düşünüşün ilk aşamasıdır. İran'daki dinsel düşünüşün ikinci aşaması olarak karşımıza yarı insan, yarı hayvan şekilde betimlenen tanrılar çıkmaktadır. Özellikle insan başlı aslan vücutlu tanrılar buna örnek gösterilebilir. Üçüncü aşamada ise tanrılar artık insan şeklinde düşünülmeye ve onlara özelliklerine, rollerine göre isimler verilmeye başlanmıştır. Çok tanrılı dinsel inanca sahip olan Elamlılarda en üst durumda olan iki tanrı vardı. Bunlar Huban ve İnşuşinak'tı. Bir de ana tanrıçı olarak kabul edilen ve diğer iki büyük tanrıdan aşağı olmadığı anlaşılan Kiririşa adlı bir tanrıça bulunmaktaydı. Kiririşa, Babil büyük tanrısı Marduk'la bir tutulan tanrı Huba'nın karısıydı. Elamlıların aynı zamanda Sümerlerin tanrılarına da saygı gösterip tapındıkları bilinmektedir. Elamlılar her tanrının adına büyüklü küçüklü pek çok tapınak inşa etmişler ve krallar da bunu en önemli görevleri saymışlardır. Elam coğrafyasında yapılan kazılarda ortaya çıkan buluntular bize Elamlıların sanat ve ticarette ne kadar ileri gittiklerini de göstermektedir. Altından, gümüşten, kurşundan yapılmış gerdanlıklar, heykeller, bilezikler, tunç iğneler, madalyonlar sanattaki ilerlemenin göstergeleridir. Fil dişi eşyaların varlığı o tarihlerde Hindistan ile olan ticaretin gelişmiş olduğunu, Sedef'ten eşyalar Basra Körfezi çevresiyle ilişkilerin ilerlemiş olduğunu, kabartmalar ise sanatkarlığın geldiği düzeyi göstermektedir. Susa kazılarının ortaya çıkardığı bu sanat eserlerinin yanı sıra, tanrılar için yapılan tapınaklar ise mimarlıktaki ilerlemeyi belirtmektedir. Pers uygarlığı, devlet örgütlenmesi. Pers İmparatorluğu'nun ömrü kısa olmakla beraber geniş bir alanda çok sayıda halkı yönetmek için otoriter ama adaletli bir yönetim sistemi kurdukları bilinmektedir. Başkent Persepolis'te bulunan ve sadece küçük bir kısmı yayınlanmış olan binlerce tablet, Pers İmparatorluğu'nun çok ayrıntılı bürokratik ve merkezi bir yapılanmaya sahip olduğunu gösterir. Eski çağ dünyasının o güne kadar gördüğü en düzenli ve büyük imparatorluğunu kurup, çeşitli ırkları, dinleri ve dilleri bir arada toparlayabilmelerinde ortaya koymuş oldukları yönetim tarzının oldukça büyük etkisi olduğu açıktır. Persler her ulusu kendi içinde serbest bırakarak bir konfederasyon yaratmışlardır. Konfederasyonda tüm imparatorluk binası tek bir temele dayanıyordu. Bu temel başında Ahura Mazda'nın vekili olan büyük bir krala ve hanedanın duyulan bağlılıktı. Pers kralı Mısır firavunları gibi yeryüzündeki bir tanrı değildi. Fakat Ahura Mazda'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak mutlak otoriteye sahip bir hükümdardı. 1. Darius, Nakş-ı Rüstem'deki yazıtında Ahura Mazda yeryüzü düzeninin bozulduğunu görünce onu bana havale etti. Ben de yeryüzüne düzen getirdim diyerek gücünü tanrıdan aldığını açıkça ortaya koymuştur. Başta satraplar, komutanlar ve tüm memurlar olmak üzere imparatorluğun tüm halkı kralın kuluydular. Pers hanedanında krallık babadan büyük oğula geçiyordu. Ama büyük oğlun annesinin asil olmasına ve çocuğun babasının krallığı döneminde doğmuş olmasına dikkat ediliyordu. Kralın yetkileri sınırsız olmakla birlikte devlet işlerinde söz sahibi olan 7 büyük Pers ailesinin reislerinden oluşan bir danışma kurulu bulunmaktaydı. Gerekli görülen durumlarda bu kurula satraplar da çağrılıyordu. Kral, eyaletlere bölünen imparatorluğu tayin ettiği genel valilerle yönetiyordu. Sürekli olarak kontrol etmek şartıyla eyaletlerdeki yönetimi satrap adı verilen bu kişilere bırakmış olan kral, merkezde Persepolis bulunmaktaydı. Adalet işlerini yürütülmesiyle ilgilenmek ve para basmak gibi yetkiler de kralın elindeydi. Bağlı olan krallar da Pers kralı adına para bastırıyorlardı. Ahura Mazda'nın adaletini uygulamakla görevli olduğundan en yüksek hakim konumunda yine kral bulunuyordu. Devlet ve kendisine karşı işlenen suçlara o bakar, geri kalan davalara bakmaları için ise seçtiği yargıçları görevlendirirdi. Eyaletlerde ise bu konuda kralı satraplar temsil eder fakat o bölgenin yerel geleneklerine de önem verirlerdi. Satraplar aynı zamanda o bölgenin güvenliğini sağlama ve yıllık vergileri toplama işlemini de yürütüyorlardı. Yönetim ve Adalet Teşkilatı'nın başı olan kral, orduların da başkomutanıydı. Savaşlarda ordunun merkezinde bulunur ve bu görevi fiilen yerine getirirdi. Fakat devletin gerilemeye başladığı dönemde krallar bu görevi generallerine bırakmaya başlamışlardır. Medlerin saray teşkilatlarını Asur ve Babillerden, Perslerin de Medlerden aldıkları kabul edilmektedir. Dolayısıyla Persepolis Sarayı, Nineve, Babilonya ve Ekbatana saraylarına oldukça benzerlik göstermektedir. Fakat Pers saraylarının büyüklük ve ihtişam bakımından daha üstün olduğu araştırmalarla ortaya çıkarılmıştır. Pers sarayında kralın hizmetinde birçok memur bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri muhafız kıtalarının komutanı ve hadım ağasıydı. Bunlardan sonra gelen saray memurları başkatip, sofracıbaşı, şerbettar, kapıcıbaşı gibi kralların özel hizmetlerini yapan görevlilerdir. Görüldüğü üzere Persler pek çok konuda olduğu gibi saray teşkilatında da başta Türk-İslam dünyası olmak üzere dünyanın çeşitli devletlerini etkileyeceklerdir. İmparatorluk sınırları içindeki halk üç sınıfa ayrılıyordu. Bunlar egemen olan halk, fethedilen ülkelerdeki halk ve sınır boylarındaki halktı. Egemen halk kendilerini tüm kavimlerin efendisi olarak görüyor ve idare organizasyonunu da ellerinde tutuyordu. Medlerin varisi olan Persler ilk başlarda onları örnek almışlarsa da imparatorluk sınırları genişledikten sonra daha düzenli ve geniş bir idare organizasyonu oluşturmuşlardır. Asur İmparatorluğu'nun eyalet yönetimi biçimine benzeyen satraplık sisteminin Büyük Kiros dönemindeki durumu konusunda fazla bir şey bilinmemektedir. 1. Darius döneminde imparatorluk satraplıklara göre 20 mali bölgeye ayrılmış, her birine yerel güçlerine göre vergi konulmuştur. Yalnız Perslerin yaşadığı bölgeler ve özellikle 7 büyük Pers ailesi vergiden muaf tutulmuşlardı. Alışverişte ve vergilerin toplanmasında para birimine duyulan gereksinim ilk başlarda buğday, arpa taneleri veya altın, bakır, gümüş gibi maden külçeleriyle karşılanmıştır. Lidya kralı Kroisos'un ilk kez kendi adına madeni para bastırmasını Darius da örnek alarak kendi adına Dareikos adı verilen altın paralar, Siglos Medikos denen gümüş paralar bastırmış ve bütün imparatorluğa yaymıştır. Darius satraplıkları da yeniden düzenlemiştir. Bu düzenlemede satrapların zamanla bağımsızlığa yönelmeleri olasılığını önlemek amacıyla mülki idare ile askeri komutanlık tek kişinin yetkisinden alınmıştır. Buna göre her satraplıkta birbirinden bağımsız, her biri saraydan atanan ve genellikle Pers ya da Med soyluları arasından seçilen 3 büyük memur bulunuyordu. Satrapların yanında bir genel yazman, Karanos adı verilen bir komutan ve her yıl satraplıkları denetleyerek rapor veren memur bulunmaktaydı. Satrapların en önemli görevlerinin başında vergileri zamanında toplamak gelmektedir. İç düzenin korunması, güvenlik bir ulaşımın sağlanması, tarımın korunması ve güçlendirilmesi de satrapların görevleri arasındadır. Ordu. En üst kademesinde başkomutanlık sıfatıyla kralın bulunduğu güçlü Pers ordusunun temelini Persler, Medler ve Susalılardan oluşan muhafız ordusu oluşturmaktaydı. Bu ordu 2000 süvari, 2000 piyade ve 10.000 seçkin askerden oluşuyordu. Bunlardan başta satrapların da kendi eyaletlerinde ayrı birer orduları bulunuyordu. İranlılar denizci bir kavim değildirler. Fakat Persler tüm Anadolu'ya, Mezopotamya'ya ve Mısır'a egemen olunca güçlü bir donanmaya gereksinim duymuşlardır. Persler ilk deniz güçlerini Fenike bölgesini fethettiklerinde elde etmişlerdir. Daha sonra Mısır'ın da fethedilmesiyle Perslerin donanma gücü daha da artmıştır. Persler Egelilerden ve Yunanlılardan yetenekli bazı denizcileri hizmetlerine alarak Boğazlar, Karya ve İyonya tersanelerinde gemiler yaptırmışlardır. Persler askeri bir devlet olduklarından yollara çok büyük önem vermişlerdir. Bu yollardan en uzunu ve önemlisi Herodot'un Kral Yolu adını verdiği Batı Anadolu içlerinden İran'a kadar uzanan yoldu. 1. Darius tarafından kurulan yol, Lidya başkenti Sardis'ten başlayarak Frigya üzerinden Kızılırmak'a, oradan Tokat, Sivas ve Malatya yoluyla Fırat'a, oradan da İran'a doğru uzanmaktaydı. Herodotos'un verdiği ölçülere göre kral yolu yaklaşık 2500 kilometre uzunluğunda olup 90 günlük bir yolculukla alınabilmekteydi. Yol boyunca kervansaray niteliğinde konaklama yerleri bulunmaktaydı. Bu yol ticaret yaşamını canlandırmış ve Anadolu karayolu ticareti önem kazanmıştır. Kara ve deniz ticareti imparatorlukta oldukça önemli bir yere sahipti. Kafkas bölgesi köle ve cariye deposu görevi görmekteydi. Eski Babil ve Asur bölgeleri kumaş, silah, halı, kilim, altın ve gümüş eşyalar ihraç ettikleri gibi İyonya ve Lidya'dan demir aletler, Fenike'den boya, Mısır'dan keten, Habeşistan'dan fil dişi, Arabistan'dan ise baharat ithal ediyordu. Mezopotamya, Mısır ve Anadolu ise Anadolu'nun tahıl ambarlarıydılar. Din. Pers kralları egemen oldukları toplumların dinine büyük bir tolerans tanımış, her ulus kendi dininde ve ibadetinde serbest bırakılmıştır. Bununla birlikte Perslerin esas dinsel inanışları konusu pek iyi bilinmemektedir. 1. Darius ile başlayan Pers dini ile ilgili kayıtlara göre Perslerin devletlerine verdikleri yeni düzen, Zoroaster ya da Zerdüşt adını taşıyan bir düşünürün etkisi altında bulunmaktadır. Zerdüşt dini de denilen bu dinde Ahura Mazda tek tanrıdır. İsmi tam olarak çevrildiğinde Ahura Mazda bilgeliğin hükümdarı anlamına gelmektedir. Olasılıkla İsa'dan önce 6. yüzyılda ortaya çıkan bu din herkesi yalana karşı savaşmaya çağırıyordu. Persler gözle görülemeyen bir varlık olan Ahura Mazda için tapınak ya da heykeller yapmamışlardır. Tapının bir rahibin yönetiminde yüksek dağ başlarındaki ateş sunakları önünde gerçekleştirilirdi. Bu dinde ateş temizliğin temsilcisiydi. Ateş kültü Pers etkisiyle Anadolu'ya da girmiştir. Pers dininde Ahura Mazda'nın yanında iki tanrı daha onurlandırılmaktadır. Anahitra ve Mitra. Anahitra, aşk, doğurganlık ve bereket tanrıçasıdır ve Anadolu ana tanrıçasıyla akraba sayılır. Mitra ise her şeyden önce ışık tanrısıdır, ayrıca bereket tanrısı ve savaş tanrısı olarak da önemli bir etkiye sahiptir. Seferleri korur ve krallık anlaşmalarına kefil olurdu. Dil ve yazı. Ahamenitler dönemindeki dil bugün eski Pers dili denilen lehçedir. Bu lehçenin Sanskrit yani Rig Veda, Veda ve Auseta dilleriyle beraber Prurien denilen ortak bir kaynağa bağlı olduğu ileri sürülmektedir. Bu dilin yalnızca resmi yazı dilinde kullanıldığı, halk arasında kullanılan dilin daha sade olduğu kabul edilmektedir. Persler Ön Asya'da çivi yazısını kullanan ulusların sonuncusudur. Pers çivi yazısı Babil, Assur ve Elam yazılarından alınmış olan 41 hece işaretinden oluşur. Mimari ve sanat. Geniş bir hakimiyet alanına sahip olan Pers İmparatorluğu'nda 5 resmi başkent vardı. Bunlardan 3'ü Büyük Kiros tarafından fethedilen, daha önceki kralların himayesindeki kentlerdi. Bunlar Med Krallığı, Kral Kenti Ekbatana, Elam Krallığı başkenti Susa ve Babil İmparatorluğu başkenti Babil'di. Diğer başkentler ise Pasargat ve Persepolis idi. Pers kralları bu şehirlere çok önem vermiş ve büyük çaplı imar faaliyetleri gerçekleştirerek her birini imparatorluğa yakışır ihtişamlı yerleşim merkezlerine dönüştürmüşlerdir. Özellikle Pers dininde tapınak olmaması şehirlerde mimari gelişimi saray yapımına yöneltmiştir. İmparatorluğun zenginliği Perslerin yönettiği dünyanın her köşesinden getirilen malzemeler ile yapılan heybetli ve gösterişli saraylardan da anlaşılır. Bu saraylar anıtsal ölçekli birkaç girişi olan geniş iç avluları ve apadana olarak tanımlanan içten ve dıştan sütunlarla çevrili resmi kabul salonlarına sahip büyük komplekslerdi. Girişler, avlular ve kabul salonları anıtsal ölçekli kabartma ve heykeller ile süslenmekteydi. Bu süslemelerde koruyucu yarı tanrısal figürlerin yanı sıra kralın kendi simgeleri de kullanılmıştır. Özellikle Persepolis'teki kabartmalar, kralların mezarları da bu resmi saray alanlarına yapılmaktaydı. Pers mimarisinin Mısır'dan yoğun bir şekilde etkilendiği ve onların tapınaklarda uyguladıkları sütunlu mimariyi saraylarında uyguladıkları bilinmektedir. Pers sanatının orijinal yanı, yabancı sanatlardan alınan unsurların birleştirilerek ahenkli bir şekilde uygulanması ve eserlerin olağanüstü büyük olmasıdır. Özet. Amaç 1. Orta Asya'nın coğrafi sınırlarını tanımlayınız. Kuzeyde Ural Dağları'ndan başlayıp Altay Dağları'nı geçerek Kingan Dağları'na kadar uzanan Hat ile güneyde Himalayalar ve Pamir Yaylası üzerinde Hazar Denizi'ne uzanan Hat arasında kalan bölge Orta Asya'nın sınırlarını oluşturmaktadır. Amaç 2. Hunlardan önceki Orta Asya kültür merkezlerini açıklayınız. Afensievo, Andronova, Karasuk ve Tagar ilk Orta Asya kültür merkezleri olarak kabul edilmektedir. Amaç 3. Asya Hun Devleti'nin kuruluş, gelişim ve yıkılış sürecini açıklayınız. Asya Hun Devleti Teoman tarafından kurulmuş ancak gerçek devlet kimliğine Metehan zamanında ulaşmıştır. Mete'nin oğlu Kiok zamanında güçlü devlet imajını korumuş ancak İsa'dan önce 51'de Çiçi ve Hohan Yen kardeşler zamanında bölünme tehlikesi geçirmiş. Bu olumsuz gidiş İsa'dan sonra 48'de resmi bölünmeyle ve İsa'dan sonra 216'da devletin yıkılmasıyla sonuçlanmıştır. Amaç 4. Asya Hun İmparatorluğu'nun kültür ve uygarlığına ait temel kavramları açıklayınız. Orta Asya'da toplumsal temel aileye dayanmaktaydı. Ailelerin birleşmesiyle Uruglar, bunların birleşmesiyle de boylar oluşurdu. Boyların başında boy beyleri bulunurdu. Boyların bir araya gelmesi budunu oluştururdu ki bunların da başında Şad, Yabgu ve İlteber gibi ünvanlara sahip yöneticiler görev alırdı. En son aşamayı ise başında Kaan, Han ya da Hakan ünvanı taşıyan hükümdarların bulunduğu il, devlet oluştururdu. Asya Hun Devleti temel geçim kaynağı olarak hayvancılığı benimsemiş olmasına rağmen aynı zamanda tarım, avcılık, balıkçılık, madencilik ve dericilikle ticaret alanında da ekonomik faaliyetlerde bulunulmuştur. Büyük ve küçük baş hayvan yetiştiren Türkler, madencilik konusunda da özellikle demir işletmeciliğinde ileri düzeye ulaşmışlardır. Devlet yönetiminde egemenliğin kaynağını Gök Tanrı oluşturmaktaydı ve onun kut verdiğine inanılan kişi Kaan olurdu. Yanında hatun ve toy meclisiyle devlet yönetimini sağlardı. Ordu genellikle atlılardan oluşurdu. Sürekli ordu bulunduran Hunlarda paralı askerlik görülmezdi. Asya Hun Devleti'nde 3 tip inanç benimsenmiştir. Bunlar doğa güçlerine inanma, atalar kültü ve diğer ikisinde temel oluşturan gök tanrı inancıdır. Amaç 5. İran'ın coğrafi sınırlarını ve kısa tarihçesini açıklayınız. İran, Dicle Irmağı'nın doğusundaki dağlardan Afganistan'a kadar uzanan, kuzeyde Hazar Gölü ve Harezm bölgesi, güneyde Umman Denizi, güneybatıda Basra Körfezi ile çevrili bir coğrafya üzerinde yer almıştır. Yapılan arkeolojik çalışmalar, bölge tarihinin Paleolitik Çağ, günümüzden önce 800 bin, 10 bin kadar geri gittiğini göstermiştir. İran topraklarında tarih boyunca Elamlar, Medler ve Persler egemenlik kurmuştur. Perslere son veren Büyük İskender'in bir süre egemenliğinde kalan İran'da daha sonra Helenistik krallıklardan Selevkos Krallığı kurulmuştur. Amaç 6. Elam, Med ve Pers uygarlıklarını değerlendiriniz. Elamlılar isimlerini kurdukları bölgeden almışlardır. Özellikle Mezopotamya yerleşmeleriyle yakın temas halinde bulunan Elamların özellikle İsa'dan önce 3. bin yılda Avar adıyla kurulan yerleşmeden itibaren siyasal bir birlik meydana getirmeye başladıkları görülmektedir. Sonraki devirlerde Akatlarla siyasal mücadeleye girişmişler, bir süre Akat egemenliğinde kalıp daha sonra bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Ancak İsa'dan önce 653'te Asurlular Elamlıları yıkmışlardır. Medler İran'ın batı, kuzey ve kuzeybatısında ve kabaca günümüz Tahran, Hemedan, Azerbaycan, İsfahan'ın kuzeyi, Zencan çevresinde yaşamış eski bir İran halkıdır. Özellikle Asurlular ile yaptıkları mücadeleler onların uzun süre bağımsız bir devlet olmasını engellemiştir. Asurlulara karşı üstünlük kuran Medler, bu devleti yıktıktan sonra genişleme alanı olarak kendisine Anadolu'yu seçmiş, İsa'dan önce 591-585 yılları arasında Lidyalılar ile savaşmıştır. Ancak İsa'dan önce 550'de İran'da egemenlik Perslere geçmiştir. Persler, Pasargat boyunun Ahamenid kolundan gelmektedir. Başlangıçta Elam-Assur savaşlarında Elamların yanında olan Persler, daha sonra Elamlılar ile siyasi mücadeleye girişmişlerdir. Bir süre Med hakimiyeti altında yaşadıklarını bildiğimiz Persler, imparatorluğun gerçek kurucusu kabul edilen II. Kiros ile yükselişe geçmiştir. Med hanedanına son veren II. Kiros, aynı zamanda Anadolu'da Ege kıyılarına kadar ulaşarak imparatorluğun sınırlarını genişletmiştir. II. Kambises zamanında Mısır, I. Darius zamanında Makedonya kıyıları ele geçirilmiş, Hindistan'a sefer düzenlenmiştir. Ancak 3. Darius döneminde Büyük İskender ile yapılan 3 savaş Pers İmparatorluğu'nun sonu olmuştur. Kendimizi sınayalım. 1. Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun Devleti öncesi Orta Asya kültür merkezleri içerisinde yer almaz? A. Karasuk, B. Tagar, C. Afanasyevo, D. Tel Amarna, E. Andronova. Yanıt D. Yanıtınız yanlış ise Orta Asya'daki kültür merkezleri ve bölgenin kültürel yapısı konusunu tekrar okuyunuz. 2. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da ekonomik faaliyetlerin şekillenmesinde diğerlerine göre daha etkili olmuştur? A. Hukuk, B. Coğrafya, C. Din, D. Siyasal yapı, E. Sınıflı toplum anlayışı. Yanıt B. Yanıtınız yanlış ise Hunlardan önce Orta Asya'nın kültürel yapısı konusunu tekrar okuyunuz. 3. Aşağıdakilerden hangisi Hunlardan önceki Orta Asya tarihi ve kültürüne ait değildir? A. Terek, B. Kauçe, C. Batik, D. Tarıglak, E. Kümbet. Yanıt E. Yanıtınız yanlış ise Hunlardan önce Orta Asya'nın kültürel yapısı konusunu tekrar okuyunuz. 4. Aşağıdakilerden hangisi Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları ünvanlar arasında yer almaz? A. Yabgu, B. İlteber, C. Ilımga, D. Şanyu, E. Kaan. Yanıt C. Yanıtınız yanlış ise Asya Hun İmparatorluğu'nun kültür ve uygarlığı konusunu tekrar okuyunuz. 5. Birinci davul, ikinci otağı, üçüncü yay. Yukarıdakilerden hangileri Hunlardan itibaren kullanılan hükümdarlık sembolleri arasında yer alır? A. Yalnız 2, B. 1 ve 2, C. 1 ve 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Yanıt E. Yanıtınız yanlış ise Asya Hun İmparatorluğu'nun kültür ve uygarlık konusunu tekrar okuyunuz. 6. 1. Kaan Başkanlığı'nda toplanan boy beylerinden oluşan meclistir. 2. Gök Tanrı tarafından Kaan'a verildiğine inanılan devleti yönetme yetkisidir. 3. Asya Hunların da ordu ile eş anlamda kullanılan kavramdır. 4. Kaan adına yasalar uygulamakla görevli memurdur. Orta Asya kültür tarihine ilişkin yukarıdaki tanımları verilen kavramlar içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Börü, B. Kut, C. Yu, D. Yargan, E. Toy. Yanıt C. Yanıtınız yanlış ise Asya Hun İmparatorluğu'nun kültür ve uygarlığı konusunu tekrar okuyunuz. 7. İsa'dan önce 6. yüzyılda Medlerin Anadolu'da egemenlik kurmak için Kızılırmak Savaşı'nı yaptığı devlet aşağıdakilerden hangisidir? A. Hititler, B. Lidya, C. İonya, D. Frigya, E. Urartu. Yanıt B. Yanıtınız yanlış ise Medler konusunu tekrar okuyunuz. 8. Aşağıdakilerden hangisi Elamlılara ait bir özellik değildir? A. Zühre yıldızının hareketine göre bir takvim düzenlemiş olması. B. İran'da tarih çağlarını başlatan toplum olması. C. Kral ile birlikte Dörtler Kurulu denilen danışma meclislerinin olması. D. Kadın ile erkek ayrımının kesin çizgilerle belirlenmiş olması. E. Huban ve İnşuşinak'ın en büyük tanrıları olması. Yanıt D. Yanıtınız yanlış ise Elamlılar konusunu tekrar okuyunuz. 9. 1. İsos, 2. Granikos, 3. Gaugamela. Yukarıdaki savaşların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 2. C. 2, 1, 3. D. 2, 3, 1. E. 3, 2, 1. Yanıt C. Yanıtınız yanlış ise Persler konusunu tekrar okuyunuz. 10. Elam, Med ve Pers uygarlıklarının oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin katkısı yoktur? A. Lidya, B. Asur, C. Yunan, D. Sümer, E. Asya Hun Devleti. Yanıt E. Yanıtınız yanlış ise Persler konusunu tekrar okuyunuz. Okuma parçası. Oğuz Kağan Destanı. Oğuz Kağan Destanı'nın İslamiyet öncesi rivayeti, Ay Kağan'ın yüzü gök, ağzı ateş, gözleri ela, saçları ve kaşları kara perilerden daha güzel bir oğlu oldu. Bu çocuk annesinden ilk sütü emdikten sonra konuştu ve çiğ et, çorba ve şarap istedi. 40 gün sonra büyüdü ve yürüdü. Ayakları öküz ayağı, beli kurt beli, omuzları samur omuzu, göğsü ayı göğsü gibiydi. Vücudu baştan aşağı tüylüydü. At sürüleri güder ve avlanırdı. Oğuz'un yaşadığı yerde çok büyük bir orman vardı. Bu ormanda çok büyük ve güçlü bir gergedan yaşıyordu. Bir canavar gibi olan bu gergedan at sürülerini ve insanlarını yiyordu. Oğuz cesur bir adamdı. Günlerden bir gün bu gergedanı avlamaya karar verdi. Kargı, yay, ok, kılıç ve kalkanını aldı ve ormana gitti. Bir geyik avladı ve onu söğüt dalıyla ağaca bağladı ve gitti. Tan ağarırken geldiğinde gergedanın geyiği almış olduğunu gördü. Daha sonra Oğuz avladığı bir ayıyı altın kuşağı ile ağaca bağladı ve gitti. Tan ağarırken geldiğinde gergedanın ayıyı da aldığını gördü. Bu sefer kendisi ağacın altında bekledi. Gergedan geldi ve başıyla Oğuz'un kalkanına vurdu. Oğuz kargı ile gergedanı öldürdü. Kılıcı ile başını kesti. Gergedanın bağırsaklarını yiyen aladoğanı da oku ile öldürdü ve başını kesti. Günlerden bir gün Oğuz Kağan Tanrı'ya yalvarırken karanlık bastı. Gökten bir gök ışık indi. Güneşten ve aydan daha parlaktı. Bu ışığın içinde alnında kutup yıldızı gibi parlak bir ben bulunan çok güzel bir kız duruyordu. Bu kız gülünce gök tanrı da gülüyor, kız ağlayınca gök tanrı da ağlıyordu. Oğuz bu kızı sevdi ve bu kızla evlendi. Günler ve gecelerden sonra bu kız 3 oğlan çocuk doğurdu. Çocuklara gün, ay ve yıldız isimlerini verdiler. Oğuz ormanda ava çıktığı günlerden birinde göl ortasında bir ağaç gördü. Ağacın kovuğunda gözü gökten daha gök, saçı ırmak gibi dalgalı, inci gibi dişli bir kız oturuyordu. Yeryüzü halkı bu kızın güzelliğini görse dayanamaz, ölüyoruz derlerdi. Oğuz bu kızı sevdi ve onunla evlendi. Günlerden gecelerden sonra Oğuz'un bu kızdan da 3 oğlu oldu. Bu çocuklara gök, dağ ve deniz isimlerini koydular. Oğuz Kağan büyük bir toy, şenlik verdi. 40 masa ve 40 sıra yaptırdı. Çeşit çeşit yemekler, şaraplar, tatlılar, kımızlar yediler ve içtiler. Toydan sonra beylere ve halka Oğuz Kağan şunları söyledi. Ben sizlere Kağan oldum. Alalım yay ile kalkan, nişan olsun size buyan, bozkurt olsun bize uran. Av yerinde yürüsün kulan, daha deniz daha müren, güneş bayrak gök kurukan. Oğuz Kağan bu toydan sonra dünyanın dört bir tarafına elçilerle şu mektubu gönderdi. Ben Uygurların Kağan'ıyım ve yeryüzünün dört köşesinin Kağan'ı olmam gerekir. Sizden itaat dilerim. Kim benim emirlerime baş eğerse hediyelerimi kabul eder ve onu dost edinirim. Kim baş eğmezse gazaba gelirim. Onu düşman sayarım, onunla savaşır ve yok ettiririm. Yine o zamanlarda sağ yanında bulunan Altun Kağan, Oğuz Kağan'a pek çok altın, gümüş ve değerli taşlar hediye etti ve ona itaat ederek dostluk kurdu. Oğuz Kağan'ın sol yanında ise askerleri ve şehirleri çok olan Urum Kağan vardı. Urum Kağan, Oğuz Kağan'ı dinlemezdi. Oğuz Kağan'ın isteklerini gene kabul etmedi. Oğuz Kağan gazaba geldi, bayrağını açtı ve askerleriyle birlikte Urum Kağan'a doğru yürüdü. 40 gün sonra buzdağın eteklerine geldi. Çadırını kurdurdu ve sessizce uyudu. Tan ağarınca Oğuz Kağan'ın çadırına güneş gibi bir ışık girdi. O ışıktan gök tüylü, gök yeleli büyük bir erkek kurt çıktı. Kurt, "Ey Oğuz, sen Urum üzerine yürümek istiyorsun. Ey Oğuz, ben senin önünde yürüyeceğim," dedi. Bunun üzerine Oğuz çadırını toplattırdı ve ordusuyla birlikte kurdu izlediler. Gök tüylü, gök yeleli büyük erkek kurt, İtil, Müren Denizi yakınındaki Karadağ'ın eteğinde durdu. Urum Han'ın ordusu ile Oğuz Kağan'ın ordusu arasında büyük savaş oldu. Oğuz Kağan savaşı kazandı. Urum Han'ın hanlığını ve halkını aldı. Oğuz Kağan ve askerleri gök tüylü ve gök yeleli kurdu izleyerek İtil Irmağı'na geldiler. Oğuz Kağan'ın beylerinden Ulu Ordu Bey İtil Irmağı'nı geçmek için ağaçlardan sal yaptı ve böylece karşıya geçtiler. Oğuz'un bu buluş hoşuna gittiği için bu Ulu Ordu Bey'e Kıpçak adını verdi. Gök tüylü gök yeleli kurdu izleyerek yeniden yola devam ettiler. Oğuz Kağan'ın çok sevdiği alaca atı Buzdağ'a kaçtı. Oğuz Kağan'ın çok üzüldüğünü gören kahraman beylerinden biri Buzdağ'a çıktı ve 9 gün sonra alaca atı bularak geri döndü. Oğuz Kağan atını ve karlarla dolmuş kahraman beyi görünce çok sevindi. Atını getiren bu beye, "Sen buradaki beylere baş ol, senin adın ebediyen Karluk olsun," dedi. Bir süre ilerledikten sonra gök tüylü ve gök yeleli erkek kurt durdu. Çürçüt Yurdu adı verilen bu yere, Çürçütlerin Kağan'ı ve halkı Oğuz Kağan'a boyun eğmeyince de büyük savaş oldu. Oğuz Kağan, Çürçet Kağan'ı yendi ve halkını kendisine bağladı. Oğuz Kağan ordusunun önünde yürüyen bu gök tüylü, gök yeleli erkek kurtla Hint, Tangut, Suriye, Güneyde Barkan gibi pek çok yeri savaşarak kazandı ve yurduna kattı. Düşmanları üzüldü, dostları sevindi. Pek çok ganimet ve atla evine döndü. Günlerden bir gün Oğuz Kağan'ın tecrübeli bilge veziri Ulu Bey rüyasında bir altın yay ve 3 gümüş ok gördü. Altın yay gün doğusundan gün batısına kadar uzanıyordu. 3 gümüş ok da kuzeye doğru gidiyordu. Oğuz Kağan bu rüyayı dinleyince yurdunu oğulları arasında paylaştırdı. Sıra sizde yanıt anahtarı. Sıra sizde bir. Orta Asya'da ilk yerleşimin İsa'dan önce 2500'lerde olduğu tahmin edilmektedir. İsa'dan önce 2500-1700 Afanasyevo, İsa'dan önce 1700-1200 Andronovo, İsa'dan önce 1200-700 Karasuk, İsa'dan önce 700-300 Taga kültürleri Orta Asya'nın en eski kültür dönemleri olarak kabul edilmektedir. Sıra sizde iki. Orta Asya toplumları devlet aşamasına gelmeden önce sırasıyla toplayıcılık, hayvancılık ve tarım dönemlerini yaşamışlardır. Bu dönemlerden özellikle hayvancılık, Orta Asya'nın temel ekonomik yapısının şekillenmesinde en etkili dönem olacaktır. Sıra sizde 3. Asya Hun Devleti'nin bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. İsa'dan önce 220'lerde devleti kuran Teoman, Çin ile birlikte Tunguz ve Yueçiler ile mücadele etmiştir. Ancak gerçek kurucu devleti çok daha güçlü bir yere taşıyan Mete olmuştur. Mete Han babasını öldürerek tahta çıkmış, Tunguzları ve Yueçileri yenmiştir. İsa'dan önce 201'de Çinlilerle Peitang Anlaşması'nı imzalayarak Çin'i vergiye bağlamıştır. Mete'nin dünya tarihindeki büyük önemi askeri teşkilatlanmada onlu sistemi getirmiş olmasıdır. Sıra sizde 4. Asya Hunlarında toplumsal temeli oluşturan unsur ailedir. Aileler uruğu, uruğular oymağı, oymaklar boyları, onlar da budunu meydana getirirdi. Son aşama devletti. Devletin başında Kağan, yanında boy beylerinden oluşan Toy ve eşi olan Hatun bulunurdu. Hukukun temeli töreye dayanır, yazısız olan bu kurallar Kağan da dahil olmak üzere herkesi bağlar. Değişen koşullara bağlı olarak törenin kuralları toplumsal kabul şartıyla değişebilir. Devleti yöneten Kağan'dır. Gök Tanrı'dan kut alan Kağan ile birlikte eşi olan Hatun ve Toy yönetiminde söz sahibidir. Kut kan yoluyla hanedan üyelerine geçer, kutu kesilen Kağan Toy kararı ile tahttan indirilebilirdi. İnanç hayatında temel Gök Tanrı inanışıdır. Gök Tanrı inanışının dışında doğadaki kutsal ruhlara inanan Türkler için atalar kültü de çok önemlidir. Sanat anlayışı bozkır yaşamına uygun bir gelişim göstermiştir. Taşınabilir sanat eserleri meydana getiren Türkler özellikle dokumacılık ve madencilik alanında önemli eserler vermişlerdir. Eserlerinde kullanılan motifler ise genellikle hayvan figürlerini oluşturmuştur. Toprağa bağlı bir yaşamın olmaması Türklerde köle sınıfının doğuşunu engellemiş, toprak sahibi zengin bir sınıf yerine sürü sahibi kişiler ön plana çıkmıştır. Ancak bu insanların her an salgın bir hastalıkla sürülerini kaybedeceği gerçeği bu insanları daha eşitlikçi davranmaya itmiştir. Sıra sizde 5. Pers dini ile ilgili kayıtlara göre Perslerin devletlerine verdikleri yeni düzen, Zoroaster ya da Zerdüşt adını taşıyan bir düşünürün etkisi altında bulunmaktadır. Zerdüşt dini de denen bu dinde Ahura Mazda tek tanrıdır. İsmi tam olarak çevrildiğinde Ahura Mazda bilgeliğin hükümdarı anlamına gelmektedir. Olasılıkla İsa'dan önce 6. yüzyılda ortaya çıkan bu din, herkesi yalana karşı savaşmaya çağırıyordu. Persler gözde görülmeyen bir varlık olan Ahura Mazda için tapınak ya da heykeller yapmamışlardır. Tapının bir rahibin yönetiminde yüksek dağ başlarındaki ateş sunakları önünde gerçekleştirilirdi. Bu dinde ateş temizliğin temsilcisiydi. Ateş kültü Pers etkisiyle Anadolu'ya da girmiştir. Pers dininde Ahura Mazda'nın yanında iki tanrı daha onurlandırılmaktadır. Anahitra, Anaitis ve Mitra. Anahitra, aşk, doğurganlık ve bereket tanrıçasıdır ve Anadolu ana tanrıçası ile akraba sayılır. Mitra ise her şeyden önce ışık tanrısıdır. Ayrıca bereket tanrısı ve savaş tanrısı olarak da önemli bir etkiye sahiptir. Seferleri korur ve krallık anlaşmalarına kefil olurdu. 14. ayrım sonu, sayfa 162.